Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 57 Ceza, Sandık Alınıyor. Bu bölüm 1. Samuel 3 ile 7'ye dayanmaktadır. Tanrı başkâhille ve oğullarıyla iletişim kuramadı. Günahları Tanrı'nın kutsal ruhunu engelliyordu. Ancak Samuel göklere sadık kaldı. Samuel'in görevlerinden biri en yüce olanın peygamberi olarak Eli'nin ev halkına Tanrı'nın yargısını iletmekti. Bir gece Eli yatağında uyuyordu. Gözleri öyle zayıflamıştı ki güçlükle görebiliyordu. Samuel ise Rabbin tapınağında Tanrı'nın sandığının bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrı'nın kandili daha sönmemişti. Rab Samuel'e seslendi. Samuel, "Buradayım" diye karşılık verdi. Ardından Eli'ye koşup, "Beni çağırdın, işte buradayım" dedi. Ama Eli, "Ben çağırmadım, dön yat" diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı. Samuel 3 kez çağrıldı. Üçünde de aynı karşılığı verdi. Eli bu gizemli çağrının Tanrı'nın sesi olduğunu düşündü. Rab seçtiği kulunu, kır saçlı yaşlı adamı es geçip bir çocukla konuşuyordu. Bu bile Eli ve ev halkı için ağır ama haklı bir sitemdi. Eli'nin yüreğinde herhangi bir kıskançlık yoktu. Samuel'e Rab'be cevap vermesini öğretti. Rab gelip orada durdu ve önceki gibi "Samuel, Samuel" diye seslendi. Samuel, "Konuş, kulun dinliyor" diye yanıtladı. Rab Samuel'e şöyle dedi. "Ben İsrail'de her işiteni şaşkına çevirecek bir şey yapmak üzereyim. O gün Eli'nin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim. Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye bildirdim. Oğulları başlarına lanet getirdiler. Eli de onlara engel olmadı. Bu nedenle Eli'nin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır" diyerek Eli'nin ailesi hakkında and içtim. Samuel kendisine iletilen bu korkunç bildiriyle şaşkına döndü. Ertesi sabah yine görevinin başına döndü ama genç yüreğinde ağır bir yük vardı. Rab bu korkutucu bilgiyi açıklamasını söylemediğinden sessiz kaldı. Sevgi ve saygı duyduğu kişiye Tanrı'nın yargısını bildirmek zorunda kalacağından korkuyordu. Eli, Samuel'e emanet edilen bildirinin kendi eviyle ilgili bir felaketi içerdiğinden emindi. Samuel'i çağırdı ve Rabbin sözünü öğrenmek istedi. Samuel bildiriyi iletti. Eli, "O Rab'dir, gözünde iyi olanı yapsın" dedi. Eli son fırsatını kaçırıyor. Ne var ki Eli, gerçek tövbe fırsatını kaçırıyor, günahından dönmüyor. Rab yıllarca yargısını geciktirmiş ve Eli'yi beklemişti. Geçmişin başarısızlıklarını kurtaracak çok şey yapılabilirdi ama yaşlı kâhin, Rabbin tapınağını kirleten ve İsrail'de binlerce kişiyi yıkıma sürükleyen kötülükleri düzeltmek için hiçbir girişimde bulunmadı. Tanrı'nın sabrı, Hofni ve Pinhas'ın yüreklerinin katılaşmasına ve günahta daha da cesur davranmalarına yol açtı. Bu eve yönelik uyarı ve sitemler Eli tarafından bütün ulusa bildirildi. Eli bu yolla geçmişteki ihmalinin kötü etkilerini silmeyi amaçlıyordu. Ancak halk kâhinlerin yaptığı gibi uyarıları göz ardı etti. Çevredeki uluslar da putperestlik ve suçlulukta daha cesur olmuşlardı. Günahları için herhangi bir pişmanlık duymuyorlardı. Oysa İsrailliler namuslarını korumaya özen gösterselerdi, uluslar da kendi suçlarından rahatsız olacaklardı. Tanrı'nın müdahale etmesi artık zorunlu oldu. Kendi adının onuru için bu gidişe bir son vermeliydi. İsrailliler Filistilerle savaşmak üzere yola çıktılar. İsrailliler Ebenezer'de, Filistiler de Afek'te ordugah kurdu. İsrail'in bu savaş girişimi Tanrı'ya, başkâhine ya da peygambere danışılmadan alınmış bir karardı. Filistiler İsrail'e karşı savaş düzenine girdiler. Savaş her yere yayılınca Filistiler İsrailleri bozguna uğrattı. Savaş alanında 4000'e yakın İsrailliyi öldürdüler. Askerler ordugaha dönünce İsrail'in ileri gelenleri, "Neden bugün Rab bizi Filistilerin önünde bozguna uğrattı?" diye sordular. Halk korkunç felakete kendi günahlarının neden olduğunu göremiyordu. "Rabbin antlaşma sandığını Şilo'dan buraya getirelim ki aramıza geldiğinde bizi düşmanlarımızın elinden kurtarsın." Halk Şilo'ya adamlar gönderdi. Kerullar arasında taht kurmuş, her şeye egemen Rabbin antlaşma sandığını oradan getirdiler. Eli'nin iki oğlu Hofni ile Pinhas da Tanrı'nın antlaşma sandığının yanındaydılar. Rabbin antlaşma sandığı ordugaha varınca bütün İsrailliler öyle yüksek sesle bağırdılar ki yer yerinden oynadı. Filistiler bağrışmaları duyunca İbranilerin ordugahındaki bu yüksek bağrışmaların anlamı ne diye sordular. Rabbin sandığının ordugaha getirildiğini öğrenince korkarak "Tanrılar ordugaha gelmiş," dediler. "Vay başımıza. Daha önce buna benzer bir olay olmamıştı. Vay başımıza. Bu güçlü tanrıların elinden bizi kim kurtarabilir? Çölde Mısırlıları her tür belaya çarptıran tanrılar bunlar. Güçlü olun ey Filistiler. Yiğitçe davranın. Yoksa İbraniler size nasıl boyun eğdiyse siz de onlara öyle boyun eğeceksiniz. Bu yüzden yiğitçe davranın ve savaşın."
Filistinliler güçlü bir saldırıda bulundular. 30 bin İsrailli orada can verdi. Tanrı'nın sandığı alındı ve Eli'nin iki oğlu sandığı savunmaya çalışırken öldüler. İsrail'in başına en korkutucu felaket gelmişti. Tanrı'nın antlaşma sandığı düşmanın eline geçmişti. Yahve'nin varlığını ve gücünü simgeleyen sandık aralarından alınmıştı. Eskiden sandık nerede görülse orada mucizevi zaferler kazanılırdı. Oysa bu kez sandık zafer getirmemişti. Bütün İsrail yasa boğuldu. Sandıkta bulunan Tanrı yasası onun varlığının simgesiydi. Halk Tanrı'nın buyruklarını hor görmüş ve aralarındaki ruhu kederlendirmişti. Halk yasayı onurlandırmadığı sürece antlaşma sandığının sıradan bir kutudan hiçbir farkı yoktu. Halk sandığa putperest ulusların kendi ilahlarına baktığı gibi bakmaya başlamışlardı. Sandığın içindeki yasayı çiğnemişlerdi. Sandığa tapınmaları onları ikiyüzlülüğe ve putperestliğe sürükledi. Trajik haberler. Eli'yi öldürüyor. Trajik haberler Eli'yi öldürüyor. Ordu savaşa çıktığı zaman Eli Şilo'da kaldı. Sıkıntılı kuruntularla savaşın sonunu bekliyordu. Eli'nin yüreği Tanrı'nın sandığı için titriyordu. Tapınma çadırının girişinde her gün yolu gözlüyor ve savaş meydanından bir habercinin çıkıp gelmesini bekliyordu. Benyaminli bir adam savaş alanından koşarak aynı gün Şilo'ya ulaştı. Giysileri yırtılmış, başı toz toprak içindeydi. Adam Şilo'ya vardığında Tanrı'nın sandığı için yüreği titreyen Eli yol kıyısında bir sandalyeye oturmuş, kaygıyla bekliyordu. Adam kente girip olup bitenleri anlatınca kenttekilerin tümü haykırdı. Eli haykırışları duyunca "Bu gürültünün anlamı ne?" diye sordu. Adam olanları Eli'ye bildirmek için hemen onun yanına geldi. O sırada Eli 98 yaşındaydı. Gözleri zayıflamış, göremiyordu. Adam Eli'ye "Ben savaş alanından geliyorum," dedi. "Savaş alanından bugün kaçtım." Eli "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Haber getiren adam şöyle yanıtladı. "İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Askerler büyük bir yenilgiye uğradı. İki oğlun Hofni ile Pinehas öldü. Tanrı'nın sandığı da ele geçirildi." Adam Tanrı'nın sandığından söz edince Eli sandalyeden geriye kapının yanına düştü. Yaşlı ve şişman olduğundan boynu kırılıp öldü. İsrail halkını 40 yıl süreyle yönetmişti. Tanrı'nın sandığının kendi günahı yüzünden düşmanın eline geçtiğini öğrenmek Eli için en büyük felaket olmuştu. Bu habere dayanamadı. Pinehas'ın karısı Rab'den korkardı. Kocasıyla kayınbabasının ölümü, üstelik Tanrı'nın sandığının ele geçirilmiş olması onun ölümüne yol açtı. İsrail'in son ümidinin kaybolduğunu hissetti. Bu yüzden "Yücelik İsrail'den ayrıldı" diyerek o anda doğurduğu çocuğa "Yücelik yok" anlamına gelen İkavot adını verdi. Ancak Rab halkını tümüyle bırakmamıştı. Sandığını kullanarak Filistinlileri cezalandırmaya başladı. Tanrı'nın gözle görülmeyen varlığı sandığa hala eşlik ediyor ve onun kutsal yasasını çiğneyenlere dehşet ve yıkım getiriyordu. İsrail'in acı çektiğini gören kötü kişiler bir süre için sevinebilirler. Ama onların da günahtan nefret eden kutsal Tanrı'nın yargısına uğrayacağı günler gelecektir. Putperestlerin ilahları Tanrı'nın sandığının önünde duramıyor. Putperestlerin ilahları Tanrı'nın sandığının önünde duramıyor. Filistinliler zaferle Tanrı'nın sandığını ele geçirdikten sonra onu Ebenezer'den Aşdot'a götürdüler. Tanrı'nın sandığını Dagon tapınağına taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. Sandığa eşlik eden gücün artık kendilerinin olduğunu sanıyorlardı. Bu güç Dagon'un gücüyle birleşip onları yenilmez kılacaktı. Ancak ertesi gün tapınağa girdiklerinde dehşete kapıldılar. Dagon, Yahve'nin sandığı önünde yüzüstü yere kapanmıştı. Kâhinler ilahlarını saygıyla kaldırıp yerine koydular. Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında Dagon'u yine Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğin üzerinde duruyordu. Yalnızca gövdesi kalmıştı. Bu putun üst kısmı insana, alt kısmı ise balığa benziyordu. İnsana benzeyen kısmı kırılmıştı. Kâhinler ve halk dehşete düştüler. Bunun kötü bir işaret olduğunu anladılar. Hem kendileri hem de ilahları için İbranilerin tanrısının felaket getirmekte olduğunu fark ettiler. Sandığı tapınaktan kaldırıp ayrı bir binaya tek başına koydular. Aştotlular acı verici, ölümcül bir hastalığın pençesine düştüler. Mısır'ı sarsan hastalıkları hatırladıklarından bu olayı aralarındaki sandığa bağladılar. Sandığı Gat'a götürmeye karar verdiler. Aynı hastalık orada da baş gösterince sandığın Ekron'a götürülmesi kararlaştırıldı. Bu kentin halkı büyük bir tepki gösterdi. "Bizi ve halkımızı yok etmek için İsrail Tanrısı'nın sandığını bize getirdiler," diye bağırdılar. "Bütün Filist beylerini toplayarak İsrail Tanrısı'nın sandığını buradan uzaklaştırın," dediler. "Sandık yerine geri gönderilsin. Öyle ki bizi de halkımızı da yok etmesin." Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı. Sağ kalanlarda urlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi. Sandığı evlerine almaktan korkan insanlar onu açık bir alana çıkardılar. Ne var ki o zaman da bütün yöreyi fareler bastı ve toprağın ürünü mahvoldu. Bütün ulus ağır bir yıkımla karşı karşıyaydı. Tanrı'nın sandığı 7 ay boyunca Filistin'de kaldı. İsrailliler onu geri almak için hiçbir girişimde bulunmadılar. Ama Filistinliler bir an önce sandıktan kurtulmak istiyorlardı. Sandık onlara güç vermek yerine yük olmuş ve ağır bir lanet getirmişti. Buna rağmen ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Halk, ulusun önderlerini, kâhinlerini ve falcılarını çağırdı. "Rabbin sandığını ne yapalım? Onu nasıl yerine göndereceğimizi bize bildirin," dediler. Kâhinlerle falcılar, "İsrail Tanrısı'nın sandığını geri gönderecekseniz boş göndermeyin," diye yanıtladılar. "Ona bir suç sunusu sunmalısınız. O zaman iyileşecek ve onun sizi neden sürekli cezalandırdığını anlayacaksınız." Sandık, Beyt Şemeş'e gönderiliyor. Sandık, Beyt Şemeş'e gönderiliyor. Filistinli önderler, batıl inançlarına dayanarak kendilerine zarar veren felaketleri temsil eden unsurlar yaptılar. Kâhinlerle falcılar, "Suç adağınız Filist beylerinin sayısına göre 5 altın ur ve 5 altın fare olsun," dediler. "Çünkü aynı bela hepinizin de beylerinizin de üzerindedir. Onun için urların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle İsrail'in tanrısını onurlandırın. Belki sizin, ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir." Bu bilge adamlar sandığı eşlik eden gizemli gücün bilincindeydiler. Ancak halka putperestlikten dönerek Rabbe hizmet etmeyi öğütlemediler. İsrail'in tanrısının yetkisine boyun eğmeye ilişkin düşüncelerine rağmen ondan hala nefret ediyorlardı. Böyle düşünceler günahlı insanı kurtaramaz. Tövbenin kabul edilmesi için insan yüreğinin Tanrı'ya teslim olması ve onun lütfuyla yatıştırılması gereklidir. Tanrı'nın kötü kişilere karşı gösterdiği sabır çok büyüktür. Nankör ve isyancı insanların yoluna on binlerce merhamet dökülmekte ama bunlar fark edilmemektedir. Bu insanlar Tanrı'nın yarattığı eserlerde onun sesine kulak vermeyi, sözündeki uyarıları, öğütleri ve azarları dinlemeyi reddedince Tanrı yargılarla konuşmaktadır. Kâhinler ve falcılar halka öğüt verip Firavun ve Mısırlılar gibi inatçılık yapmamalarını söylediler. Böyle davranmaları daha büyük acılara yol açacaktı. Bir tasarı öne sürüldü ve herkesçe onaylandı. Süt veren iki inek getirip yeni bir arabaya koştular. İçinde farelerle urların altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu Rabbin sandığıyla birlikte arabaya koydular. Kâhinler şöyle dediler: "Eğer araba kendi ülkesine, Beyt Şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki üzerimize bu büyük yıkımı getiren odur. Yoksa bu yıkımın ondan gelmediğini, bize bir rastlantı olduğunu anlayacağız." İnekler dosdoğru Beyt Şemeş yolundan gittiler. sağa sola sapmadan, böğürerek ana yoldan ilerlediler. Filist beyleri onları Beyt Şemeş sınırına dek izledi. Tanrı'nın varlığı sandığı belirtilen yere kadar götürdü. O sırada Beyt Şemeşliler vadide buğday biçiyorlardı. Gözlerini kaldırıp sandığı görünce sevindiler. Beyt Şemeşli Yeşu'nun tarlasına giren araba oradaki büyük bir taşın yanında durdu. Beyt Şemeşliler arabanın odununu yardılar, inekleri de Rab'be yakmalık sunu olarak sundular. Levililer Rab'bin sandığını ve içinde altın eşyaların bulunduğu yanındaki kutuyu indirip büyük taşın üzerine koymuşlardı. O gün Rab'be yakmalık sunular sunup kurbanlar kestiler. İsrailler Filistinlilerden daha kötüsünü yapıyor. İsrailler Filistinlilerden daha kötüsünü yapıyor. Beyt Şemeşliler sandığın ellerinde olduğu haberini hızla yaydılar. Çevredeki oturan halk sandığın dönüşünü görmek için geldiler. Kurbanlar sunuldu. Tapınanlar günahlarından tövbe etselerdi Tanrı'nın bereketine kavuşacaklardı. Sandığın dönüşünü iyi bir şey olarak gördüklerinden seviniyorlardı. Ama onun kutsallığına aldırış etmediler. Sandığı öylece tarlanın ortasında bıraktılar. Merakla sandığa göz dikenler, onun gücünün nereden geldiğini araştırmaya başladılar. En sonunda dayanamayıp sandığı açmaya kalktılar. İsrail halkına sandığa saygı ve hürmetle yaklaşmaları gerektiği öğretilmişti. Sandığı yalnızca yılda bir kez başkâhin görebilirdi. Putperest Filistinliler bile sandığa açıp bakmaya cesaret edememişlerdi. Gözle görülmeyen melekler sandığa her yerde eşlik etmişlerdi. Beyt Şemeşlilerin küstahlığı hemen cezalandırıldı. Birçoğu ansızın can verdi. Hayatta kalanlarsa günahlarından tövbe etmek yerine sandığa batıl bir korkuyla bakmaya başladılar. En sonunda sandıktan kurtulmak için Kiryat Yeerim'e ulaklar göndererek sandığın alınmasını istediler. Kiryat Yeerimliler kutsal sandığı sevinçle kabul ettiler ve onu Levili Abinadav'ın evine koydular. Bu adam oğlu Elazar'ı sandığa bakmakla görevlendirdi. Sandık orada birkaç yıl kaldı.
Samuel'in peygamberlik görevi bütün ulus tarafından tanınmıştı. Acı verici ve zor bir görev olduğu halde Eli'nin ev halkı ile ilgili bildiriyi ileten Samuel sadakatini kanıtlamıştı. Samuel büyürken Rab onunla birlikteydi. Rab ona verdiği sözlerin hiçbirinin boşa çıkmasına izin vermedi. Samuel'in Rabbin bir peygamberi olarak onaylandığını Dan'dan Beerşeva'ya kadar bütün İsrail anladı. Samuel, ülkenin kentlerini ve köylerini dolaştı. Halkın yüreğini atalarının tanrısına döndürmeye çalışıyordu. Gayretleri iyi sonuçlar verdi. 20 yıl düşmanlarının baskısı altında kalan İsrailliler Rab'be özlem duymaya başladılar. Samuel onlara şöyle öğüt verdi. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, yabancı ilahları ve tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız O'na kulluk edin. Rab de sizi Filistlilerin elinden kurtaracaktır. Tanrı'ya dönmek isteyen herkesin atması gereken ilk adım tövbedir. Kendimizi Tanrı'nın önünde alçaltmalı ve putlarımızı aramızdan kaldırmalıyız. Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Rab bize kurtarışını gösterecektir. Samuel hakim oluyor. Samuel hakim oluyor. Mispa'da büyük bir kalabalık toplandı ve oruç tutmaya başladılar. Halk derin bir alçak gönüllülükle günahlarını itiraf ettiler ve Samuel'i orada hakim ilan ettiler. Filistinliler bu olay bir savaş ilanı olarak algılayıp İsrailleri dağıtmak için yola çıktılar. Yaklaşan Filistin ordusu İsrail'de büyük korku yarattı. Halk Samuel'e yalvardı. Bizi Filistinlilerin elinden kurtarması için Tanrımız Rab'be yakarmayı bırakma. Samuel, kuzuyu yakmalık sunu olarak sunarken Filistinliler çok yaklaşmıştı. O anda Kızıldeniz'i ayıran ve Ürdün ırmağında İsrail'e yol açan Rab yine gücünü gösterdi. Filistin ordusuna karşı büyük bir fırtına patladı. Toprak, büyük savaşçıların yıkılan bedenleriyle örtüldü. İsrailliler ümit ve korkuyla titreyerek bekliyorlardı. Düşmanlarının yıkıma uğradığını gördüklerinde tövbelerinin kabul edildiğini anladılar. Savaşa hazırlıklı olmadıkları halde ölen Filistinlilerin silahlarını alarak kaçan askerlerin peşine düştüler. 20 yıl önce İsraillilerin Filistinliler önünde yenik düştüğü, kahinlerin katledildiği ve sandığın ele geçirildiği yerde zafer kazanıldı.
savaşı kaybeden Filistinliler İsrail'den aldıkları kaleleri geri verdiler ve uzun yıllar düşmanca girişimlerden kaçındılar. Diğer uluslar da onlar gibi yaptı. İsrailliler Samuel'in yönetiminin sonuna kadar barış içinde yaşadılar. Samuel bu olayın unutulmaması için bir taş alıp Mispa ile Şen arasına dikti. Rab buraya kadar bize yardım etmiştir diyerek taşa yardım taşı anlamına gelen Even Ezer adını verdi.